Ayrım 26, sayfa 250. Kabus. Abdullah Efendi ile ailesinin gösterdiği sıcaklık ve anlayışa rağmen o gece hiçbiri kendini evinde hissedemedi. Ledon hariç hepsi bu iyi insanların yapacakları meşakkatli yolculuğun ağırlığını yüreklerinde hissediyordu. Başlarına gelecekleri tahmin etmelerine rağmen daha yeni tanışmış olmanın getirdiği bir tutuklukla bu güçlüklerden söz etmenin yersiz olduğunu düşündüler ve bu kaygılarıyla ilgili hiçbir şey söylemediler. Gece çöküp de Niko ile Filipya baş başa kalınca Filipya kocasını sıkıştırmaya başladı. Onlara başımızdan geçenleri anlatmalıyız Niko. En azından onları nasıl bir yolculuğun beklediğini öğrenmeli ve buna hazır olmaları lazım. Niko, evet ama bunu daha ilk günden nasıl anlatabilirdim ki? Biraz birbirimize ısınalım. Yavaş yavaş hazırlayalım diye düşündüm de o yüzden ağzımı açıp tek kelime etmedim. Hem yarın yola çıkacak değiller ya, zamanı gelir gelmez anlatırım söz diyerek karısını yatıştırdı. Filipya, Abdullah Efendi'nin hamile gelini Elif'in de kendisi gibi çocuğunu kaybedeceğine kesin gözle bakıyor. Bu nedenle acısı ikiye katlanıyordu. Sanki başından geçenleri oturup detaylarıyla Elif'e anlatırsa onu bu kaderden kurtaracaktı. Ancak her şeyi öylesine Niko'nun ellerine bırakmıştı ki bunu da Niko'nun yapmasını bekliyordu. O sadece sorulanlara cevap veriyor ve mecbur olmadıkça konuşmuyordu. İran'ın da ondan farkı yoktu. Abdullah Efendi ve ailesiyle sohbeti neredeyse Niko tek başına götürüyor, Agnes de ara sıra patavatsız soruları ya da sözleriyle lafa karışıyordu. Abdullah Efendi'nin hasta olan küçük oğlu Murat ise neredeyse odasından hiç çıkmıyordu. Sadece ardı arkası kesilmeyen öksürükleri duyuluyordu. Onun yüzünü Niko haricinde kimse doğru düzgün görmemişti daha. Sadece Niko yanına iki kez girmiş, ilkinde geçmiş olsun dileğinde bulunmuş, ikincisinde ise uzun uzun hal hatır sormuştu. Niko, 23 yaşındaki bu gencin sevkiyattan sağ çıkmayacağını hissediyor ama bunu belli etmemeye çalışıyordu. O gece Agnes ile Ira aynı yatakta yattı. Agnes yatağa girer girmez uykuya dalmıştı ama Ira bütün gece kıvranıp durdu. Bir ara kulağına tuhaf sesler gelmeye başladı. Uyku ile uyanıklık arasında gidip geldiği için önce fazla önemsemedi. Ancak bir süre sonra seslerin gerçek olduğunu fark etti. Sanki ortalıkta bir fare dolaşıyor gibi tıkırtılar geliyordu. Tıkırtılar arasında iki kadın fısır fısır Türkçe konuşuyordu. Seslerden biri biraz tanıdık gelse de öteki çok yabancıydı. İra gözlerini açıp iyiden iyiye dikkat kesilince konuşmaları daha net duymaya başladı. Emine Hanım, helva da koyayım diye sordu. Genç kız, yok koyma, boğazıma takılıyor, geçmiyor, çorba yeter diye yanıtladı. İra dışarı çıkıp fısıltıların sahibine bakmamak için kendini zor tutuyordu. Abdullah Efendi onları iki oğlu ve geliniyle tanıştırmasına rağmen bu kızı neden saklamıştı? Emine Hanım gece yarısı fısır fısır neler çeviriyordu. İki kadın arasındaki fısıltılar çok geçmeden kesildi. Sesler birden yok oldu. İra ürkmeye başladı. Acaba Abdullah Efendi o kalender, misafirperver görüntüsünün altında bir düşmanlık saklıyor olabilir miydi? Ya da kurnazca bir tuzak? Öyle ya, birdenbire kapılarına dayanan beş kişiyi kim hemen kabullenebilirdi ki? Belki de Ledon haklıydı. Yolculuğun biriktirdiği bütün korkular bu fısıltılarla birlikte yeniden depreşerek İran'ın üstüne bir kabus gibi çöküyordu. Bu yetmezmiş gibi yine yorgunun yüzü geldi gözünün önüne. Sisler arasında birdenbire ortaya çıkışı, yanına yaklaşması, konuşması. İran'ın onu hiç beklemediği bir anda itmesi ve yine sisler arasında kaybolması. İşlediği cinayeti hatırlayınca titremeye ve soğuk terlemeye başladı. Onu itme kararını ne zaman ve nasıl verdiğini hatırlamıyordu. Her şey bir anda olup bitmişti. Şu an soğuk soğuk terlemesine rağmen hala pişmanlık duymuyordu. Tersine sanki onunla birlikte hayatındaki bütün kötülükleri, şanssızlıkları, felaketleri de denize gömmüş gibi hissediyordu. Yorgo hayatının ters giden yüzüydü ve onu iterek hayatının bütün musibetlerinden kurtulmuştu. Demek ki cinayet işlemenin insanı arındıran, iyileştiren bir yanı da olabiliyordu. Abdullah Efendi neden çıkıp da içlerinden birini ya da belki de hepsini öldürmeyi düşünmesindi ki? O geceyi kabus içinde geçiren İra sabaha doğru ancak uyuyabildi. uykusunun en derin yerinde de Agnes'in sesiyle uyandı. ''İra, İra kalk, kahvaltı var.'' İra zorla kalktı. Gözlerini bir sedir, bir yer minderi ve bir sandığın bulunduğu odada gezdirdi. İlk anda nerede olduğunu çıkaramadı. Agnes'in ardından Abdullah Bey'in gelini Elif içeri girince kafasını toparlayabildi. Elif, ''Hayırlı sabahlar İra.'' dedi. Sanki yıllardır tanışıyorlarmış gibi sıcak ve samimiydi sesi. ''Müsaade edersen sandıktan bir şeyler alacağım da.'' ''İra, tabii tabii, ne demek, buyur.'' dedi. Elif sandıktan küçük bir bohça aldıktan sonra duvarda kanemiçe kese içinde asılı duran Kur'an-ı Kerim'i de kaşla göz arasında çıkartıp bohçanın üstüne koydu. İra kalkıp yatağı toplamaya başladı ama bir an neyi nereye koyacağını bilemedi. Elif ile göz göze geldiler. Elif, sedirin baş tarafına diziyoruz, ötekileri de üstüne koyuyoruz diye açıkladı. Yatağı, yorganı ve yastığı yerine koyduktan sonra İra'yı güçlü bir enerji kuşattı. Hemen cama gidip dışarıya baktı. Dar ama güzel bir sokağa bakıyordu pencere. Az ileride tezgahları neredeyse bomboş bir manav, terk edilmiş hatta camlarından bazıları kırılmış bir kasap görünüyordu. İra'nın gözleri camdaki lekelere takıldı. Belli ki uzun süredir silinmiyordu. Ev sahipleri artık yavaş yavaş evlerinden ellerini çekmişti anlaşılan. İra kahvaltıdan sonra ilk iş olarak camları silmeye karar verdi. Giyinip salona geçtiğinde herkes yer sofrasına oturmuş kahvaltı yapıyordu. Niko ile Abdullah Efendi 40 yıllık dostmuş gibi sohbete dalmıştı. Filipya boşalan bardaklara çay dolduruyordu. Agnes elinde küçük bir tepsiyle dışarıya çıktı. Tepsideki iki çay bardağını gören İra onun Ledon ile kahvaltı yapacağını anladı. İra, herkesi selamladıktan sonra sofranın bir köşesine ilişti. Filipya onun çayını da doldurdu. Niko, Abdullah Efendi'ye sanki sıradan bir anıdan söz ediyormuş gibi sakince yolculuklarını anlatıyordu. ''Vallahi bizim gibi enayi olmayın. Paranızı, altınlarınızı mutlaka zulanıza atın. Adım başı eşkıyalar ve çeteler var çünkü. Her ihtimale karşı erzak falan alın. Mümkünse ilaç da bulundurun. Hani vapurda falan bir şeyler veriyorlar ama tam yetmiyor. Bakın kurallara uyuyoruz desinler diye göstermelik olarak yapılıyor her şey. Saat başı bir ceset atılıyor denize.'' Abdullah Efendi onu sessiz sedasız dinliyordu ama karısı Emine hıçkırmaya başladı. Sonra da dayanamamış olacak ki sofradan kalkıp dışarı çıktı. Gelini Elif onu teselli etmek için ardından seyirdi. Filipya kendini zor tuttu. Abdullah Efendi büyük bir soğukkanlılıkla aklına gelen her soruyu soruyor, Niko da ona elinden geldiğince yardımcı olacak, önünü açacak cevaplar veriyordu. Kahvaltıdan sonra Abdullah Efendi Niko ile Filipya'ya evi gezdirdi. Birlikte götürecekleri eşyalarla bırakacaklarını tek tek gösterdi. Niko gözüne kestirdiklerini kendisine satmasını teklif edince Abdullah Efendi seve seve kabul etti. Filipya ile Agnes büfe, yeşil kadife kaplı koltuklar, gürgen masa ve sandalyelerle sedirleri seçti. Eşyalardan bazılarını satın almak başta Filipya ve İra olmak üzere herkesi heyecanlandırmış, kendilerini yavaş yavaş eve ait hissetmeye başlamışlardı. Bu alışverişin hemen ardından Emine Hanım duvarda asılı olan küfi ve sulusi hatları tek tek indirip paketledi. Hatlar duvardan çıkarılırken Abdullah Efendi ve Emine Hanım göz göze geldi. Abdullah Efendi derin bir iç geçirdi. Emine Hanım'ın gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Kocası görmesin diye yüzünü çevirip eliyle sildi ve hatları koyduğu kutuyu da alıp dışarı çıktı. İra odasının camlarını silmek için su alacaktı. Bahçeye çıktı, tulumbadan su çekerken Ledon ile Agnes'i koyu bir sohbete dalmış buldu. İra'yı görünce toparlandılar. İra bunu yadırgasa da bir şey demeden suyunu alıp içeri geçti ve camları silmeye koyuldu. Camları sildikten sonra tüm odayı temizlemeye başladı. Temizledikçe odayla arasında yavaş yavaş bir yakınlık kuruluyordu sanki. Sonra kendisini tutamayıp bütün evi temizlemeye koyuldu. Nasıl olsa Elif hamile, Emine Hanım da yaşlıydı. Saygısızlık sayılmazdı yaptı. Elif ile Emine onun bu hamaratlığından hoşlansalar da hala kendilerine ait hissettikleri evi bu kadar erken sahiplenmesinden gizli bir kıskançlık duymaktan da alamadılar kendilerini. Her ne kadar evi en kısa zamanda yeni sahiplerine terk etmek zorunda olduklarının bilincinde olsalar da henüz ev sahibi olmanın getirdiği duygulardan kurtulamamışlardı. İlişkilerini hala misafir ve ev sahibi dengesi üzerinden sürdürmeye çalışıyorlardı. Her iki tarafta bu hassas dengeye özen gösterirken hiç beklenmedik küçük bir olay ya da tavır sahiplenme konusunda çelişkiler yaratıyor, gizliden gizliye alınganlıklara neden oluyor ama bu kırgınlık hangi tarafa ait olursa olsun hızla bastırılıyordu. İra akşam olduğunda bütün evi pırıl pırıl yapmış, eli neredeyse evin her köşesine değmişti. Sadece Murat'ın odasına girememişti. Bir kaşık çorba içmek için ayağa zar zor kalkabilen bu zavallı delikanlının hastalığının ne olduğu belli değildi. En azından Abdullah Efendi öyle diyordu. Niko onun verem olabileceğini söyleyerek herkese dikkatli olmalarını tembihledi. İra hem Murat'ı rahatsız etmekten hem de bulaşıcı hastalığa yakalanmaktan çekindiğinden oraya fazla yanaşmıyordu. Emine ile Elif de ev ve bahçe ile ilgili Filipe'yi bilgilendiriyor, hangi ayda hangi mevsimde ne yapması gerektiğini, çiçeklerin, ağaçların huyunu suyunu ardı ardına sıralıyorlardı. Sanki günün birinde döneceklermiş gibi evi ve bahçeyi güvenli ellere bıraktıklarından emin olmaya ihtiyaçları vardı. Filipya da yavaş yavaş konuşmaya başlamıştı. Anadolu'daki geleneklerden söz ediyordu. İki ailenin kadınları böyle böyle birbirlerine tecrübelerini aktarıyorlardı. İçeri giren Agnes, Ledo'nun dışarıya çıktığını haber verdi. Niko ondan habersiz çıktığı için Ledo'na biraz bozulsa da bir şey demedi. İkindi vakti İra ile Filipya, Venüs'ün sütünü sağmaya çalışırken Selanik Mübadiller Komitesi'nden olduğunu söyleyen iki memur geldi. Abdullah Efendi onları içeri buyur etti. Abdullah Efendi'ye belediye meclis üyesi Dünür'ün hürmetine iyi davrandıkları her hallerinden belliydi. Memurlar Niko'ya bıraktığı malların karşılığında bir de dükkan verileceğini söylediler. Niko kızların payını sordu. Memurlar Anadolu'dan gelenlerin Yunanistan'dan gidenlerden 4-5 misli fazla olduğunu söyleyerek bire bir mal takasının mümkün olmadığını açıklamaya çalıştı. Paylarına Selanik'in içinde iki katlı, düzgün bir evle bir dükkan düştüğü için kendilerini şanslı hissetmeleri gerektiğini eklemeyi de ihmal etmediler. Kimse malının karşılığını alamıyordu zira. Bunu duyan Niko küplere bindi. Amcasının mal bildirimini getirip önlerine attı. İkna edemeyince gazeteyi çıkarıp Lozan Sözleşmesi'ni okudu. Görevlileri üst komiteye şikayet etmekle tehdit edince dükkanın yanı sıra bir de pastane koparmayı başardı. Pastanede kızların payı olarak verilmişti. İra, Niko'nun kendileri için verdiği mücadeleyi takdir ediyor ve ona bir ömür borçlu kalacağını hissediyordu. Komite üyeleri Niko'ya ertesi gün dükkanların işlemleri için uğramasını söyleyip gitti. Niko, hayat başlıyor, nihayet yeniden başlıyor diye fısıldadı. Onun bu sözlerini duyan Abdullah Efendi ise başını öne eğdi. Bütün gün temizlik yapmaktan bitap düşmüş olan İra, o gece rahat bir uyku çekeceğini umuyordu. Ancak yatağa girince işler hiç de düşündüğü gibi gitmedi. Geçen gece gördüğü kabus yine başlamıştı. İçeriden fısır fısır sesler geliyor, zaman zaman bu seslere küçük tıkırtılar bölüyordu. İra aklını kaçıracak gibiydi. Türkçe sesler bir karabasan gibi üstüne çöküyor, nefesi kesiliyordu. Sonunda bütün cesaretini topladı ve Agnes'i dürterek uyandırdı. Uykusu bölünen Agnes, aptal aptal ablasına bakarken, "Kalk, içeride başkaları da var. Bu evde geceleri tuhaf şeyler oluyor," dedi. Agnes, ablasının ne demek istediğini anlamaya çalışırcasına ona baktı. İra, "Gece evde birileri dolaşıyor ama yabancı birileri. Korkuyorum Agnes," dedi. Ablasından ilk kez korkuyorum lafını duyan Agnes kendini zorlayarak dışarıya kulak kabarttı. Ancak hiçbir ses duymadı. "Uyduruyorsun, yok ses falan, hadi uyu," dedi ablasına. Sonra arkasını dönüp uyumaya çalıştı. Ancak daha uykuya dalmadan bastırılmaya çalışan bir öksürükle irkildi. İra, "Sana dedim, birileri var," dedi fısıltıyla. Agnes kalkıp yatağın içinde oturdu. Bir süre ablasına baktıktan sonra "Gidip Niko'yu uyandırayım mı?" diye sordu. İra, "Birlikte gidelim," dedi ve iki kız kardeş yataktan çıkarak sessiz adımlarla kapıya yaklaştı. Agnes kapıyı yavaşça araladı. Onun omzunun arkasından bakan İra, bembeyaz, uzun bir elbise giymiş, simsiyah iri gözleriyle kendisine bakan genç bir kız görünce onu hayalet sanıp küçük bir çığlık kopardı. Neredeyse bayılacaktı. İra'nın çıkarttığı çığlık evi bir anda harekete geçirmeye yetti. Önce Abdullah Efendi ile büyük oğlu Hasan salona koştu, ardından Niko ile Filipya, sonra da Elif. Niko, Filipya ve Agnes salonda beyaz gecelikleriyle dolaşan genç kızla Emine Hanım'a şaşkınlıkla baktı. Bu arada Abdullah Efendi ağlamaklı bir sesle "Hay Allah, hay Allah, keşke size söyleseydim. Vallahi de billahi de korktum, çekindim. Ne bileyim işte, söyleyemedim. Bu bizim kız Nida. Başına gelenleri bilseniz, niye sakladığımı anlar, bana hak verirsiniz. Gündüz sarnıçta yaşıyor, gece eve giriyor zavallı kızım. Ama sizinki niye bu kadar korktu ki?" diye açıkladı. Herkes toparlanınca, Abdullah Efendi yine ağlamaklı ses tonuyla kızının hikayesini anlatmaya devam etti. Hala Rumca konuşuyordu. "Bizim kız arkadaşlarıyla alışveriş için pazara gittiğinde Yunan askerleri yollarını kesmiş. Laf atmışlar bizimkilere. Kızlar da onları paylayınca "demek bize baş kaldırıyorsunuz ha" diyerek dövmeye başlamışlar. Bununla da yetinmeyip ırzlarına geçmek istemişler. Sürükleye sürükleye götürmeye çalışmışlar bizimkileri. Pazara 20 asker birden dalmış ve ne kadar Türk kadın varsa kollarından tutup sürüklemeye başlamış. Bizim oğlan yani Murat da oradan geçerken o arbedeyi görmüş ama kız kardeşinin içinde olduğunu fark edememiş. Etse de ne yapabilirdi ki zavallıcık? Haber vermek için koşarak mahalleye geldiğinde kız kardeşinin de evde olmadığını öğrendi. Mahvoldu. Sonra mahalleli olarak söz birliği edip komutana çıktık. Kızlarımızın namusunun tehlikede olduğunu söyledik. Ama Herifçioğlu işi örtbas etmek için ağırdan aldı. Hem de ne ağır. Saatler sonra kızların bırakılmasını emretti. Kızlar eve geldiğinde perperişandı. Bizimkini şişman bir asker ele geçirmiş. Bir yolunu bulup üstüne çullanan askeri öldürmeyi başarmış. Agnes kendisini tutamayıp "Aman Allah'ım" diye haykırdı. İra onu sakinleştirmek için sevgiyle başını okşadı. Abdullah Efendi kaldığı yerden devam etti. Artık yasını tutmaya başlamıştık ki kanter içinde çıkıp geldi. Adamı öldürdükten sonra orada burada saklana saklana evin yolunu zor bulmuş. Önce hem utancından hem de korkusundan içeri girmedi. Sonra da zaten askerler kapımızdan eksik olmadı. Her gün gelip onu sorup gittiler. Oğlum Murat'a gözümüzün önünde işkence ettiler. O acı günleri görüyormuşçasını anlatan Abdullah Efendi'nin sözünü karısı Emine kesti. Gelinimizin ağabeyi meclis üyesi olmayaydı, onun namusu da 5 paralık olurdu. Ama Allah'tan o cihetten kurtardık diye araya girdi. Elif sanki bütün bu kötülükleri kendi ailesi yapmış gibi mahcup bir biçimde başını öne eğdi. Abdullah Efendi devam etti. Günlerce kapımıza gidip geldiler. Bizi tehdit ettiler. Bizim Dünür ancak kız kardeşinin namusuyla damadının hayatını kurtarabildi. Ah, neler çektik biz neler. Sizin anlattığınız bizim çektiklerimizin yanında hiç kalır evladım. Bulgar askerleriyle Yunan çetelerinden çekmediğimiz zulüm kalmadı. Neyse, biz de kızın o olaydan sonra eve dönmediğini, kayıp olduğunu söyledik. O gündür bugündür Nida'yı sarnıçta saklıyoruz. Bir baskında ele geçirmesinler diye. Tuzla gemisini bekleme falan hikaye. Herkes öyle bilsin istedik. Esasında kıza yeni bir kimlik arıyoruz. Bulur bulmaz burayı terk edeceğiz biz de. Abdullah Efendi derin bir iç geçirip susunca Emine araya girdi. Ah be ananın ah! Gece baskından canımızı camiye zor attık. Buna rağmen gözdağı vermek için içeri dalıp önlerine çıkanları kılıçtan geçirdiler. Kendi memleketimizde artık canımız burnumuzda yaşıyoruz. Kelle koltukta geziyoruz epeydir. Niko, İra, Filipya ve hatta Agnes duydukları karşısında şaşkına dönmüştü. İra bir köşede süt dökmüş kedi gibi oturan Nida'ya baktı. Simsiyah saçlarını arkada 2 örgü yapmıştı. Zeytin gibi iri siyah gözlerini çevreleyen kıvır kıvır kirpikleri ve buğday teniyle bir tanrıçayı andırıyordu. İra'nın içinde Nida'ya sıcak duygular belirdi. Kalktı, uzanıp elini tuttu kızın. Saklandığı yere götürmek için hazırladığı çıkını açıp içindeki yiyecekleri masaya dizdi. Güğümde duran Venüs'ün sütünden de bir tas koydu önüne. Nida uslu bir çocuk gibi masaya oturduktan sonra "Sağ ol abla ama iştahım yok" dedi Rumca. Emine "Ne çekinirsin be yavrum, artık onlar da aileden. Bir iki lokma yiyiver" diye üsteleyince Nida isteksiz isteksiz atıştırmaya başladı. Sonra sütü alıp bir dikişte bitirdi. "Bu o güzel koyunun sütü değil mi? Gece onları sevmeye gidiyordum bazen. Kuzucukları çok güzel" diye fısıldadı. İra hıçkırıklarını zor tutuyordu. Niko ayağa kalktı, gidip Emine Hanım'ın elini öptü. Bundan böyle kızanın saçının kılına dokunan olursa karşısında beni bulur Mori, dedi Türkçe. Filipya, kocasının birdenbire böyle ağır bir meseleye bulaşmasından ürktü. Tedirgin gözlerle kocasına baktı. Niko onun bu bakışını görmezden geldi. Murat'ın yan odadan gelen öksürükleri yer yer sessizliği böldü. Sessizliğin ağırlığına daha fazla dayanamayan İra odasına çekildi. Agnes ile Filipya da onun arkasından çıktı. Yatağına dönen İra, sabaha kadar Nida ile Murat'ın hikayesini düşündü durdu. Onların yaşadıklarını kendisininkiyle kıyaslamaya çalıştı. Üst üste iki gencin uykusuzluğu iyiden iyiye yormuştu onu. Agnes'in üstünden yorganın bir kısmını yavaşça çekip başını altına soktu ve uyumaya çalıştı. Niko ile Abdullah Efendi'nin sohbeti ise sabaha kadar sürdü. Ayrım sonu, sayfa 261.